Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Neslihan Nur Türk imzalı Ey Güzel Rabbim başlıklı yazıyı aktaracağız. Herkes bir yana, sen hep sen. Ey rahmeti engin Rabbim, senin çatın ne geniştir, gök kubben ne zengin Rabbim. Yarattığın kahvenin hikmet yüklü kokusu her yanı sarınca dedim ki, kokularla bile kullarına sevinç katan rahmetin ne yüce. Ve gök kubbenin altında kardeş kardeş yaşamayı seçişimizin nasıl da isabetli bir tercih olduğunu tekrar hatırladım. Seneler önce biz bir söz işitmiş ve gereğini yapmaya azmetmiştik. Senin velin demişti ki, kat kat plazalar dikseniz, fakat ayılığa düşseniz, bizim için bir kıymeti yok. Lakin mütevazı bir gece konduda kardeş kardeş hizmet ederseniz, işte bizim için kıymetli olan budur. Bu sözün verdiği iştiyakla el ele, gönül gönüle, sebatla ve aşkla devam ederek biz olmanın huzurunu tatmak istedik. Yer gök şahit, duamızı kabul buyurdum. Şimdi senin lütfunla içimizi paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevinci doldurmuşken, şaşırdığımız tek şey nasıl şükredeceğimiz. Ey güzel Rabbim, bize şükrün en güzelini nasip eyle. Beraberce şükredeceğimiz kardeşlerimizin sayısını artır. Amin. Her sözün, muhatapların algılayışlarına, değer yargılarına, zekalarına, zanlarına ve duygularına göre farklı farklı anlaşılmak gibi bir özelliği bulunur. Aslında konuşa konuşa anlaşılabilmesi beklenen insanoğlunun bazen aynı dili kullandığı halde anlaşamadığı ve ciddi iletişim kazaları yaşadığı da malumdur. Madem böyle, daha iyi anlatabilmek ve daha doğru anlayabilmek adına çok daha içli bir gayrete ihtiyaç vardır. Ey güzel Rabbim! Ne olur her birimize hakkı hakkıyla duyacak dikkatli kulak ve halis niyet, sözü doğru algılayacak devamlı sıhhat ve samimiyet ihsan eyle. Amin. Nefislere zor gelen hükümler dosdoğru kabul edilmeyip yorumlanmaya başlandığından beri yaşadığının İslam olduğunu iddia eden çeşit çeşit insan türedi. Öyle ki kamil imanın takva üzere bir hayatla ispatlanması gerektiğini bilmeyenler bile var. Tekrar edelim. Neydi? İman ispat isterdi. Bir kişinin kamil imanı, Allah ve Resulünün hükümlerini şüphe duymadan ve takvayla yaşamasından anlaşılır. Takva ise kalıptan kalbe, fiilden söze bütün hayatı kaplayan bir kalkan gibidir. Acil ve çok güncel olması sebebiyle ilk misali şöylece verelim. Mesela tesettür kalıba dair bir kalkan, tek başına kamil iman için yeterli olmayacağı gibi tesettürsüz birinin kamil mümin olduğunu iddia etmekte abes de iştigaldir. Ey güzel Rabbim! Ne olur her birimize kalıbı hakkıyla muhafazaya alacak, kalbi hakkıyla koruyacak, fiilleri ve sözleri rızana uygun kılacak bir takva ihsan eyle. Amin. Eskiden başörtüsü problemi denilen bir mesele vardı. Çünkü o zamanlar genel olarak eksik başörtüsüydü. Bugün mevzu baştan ayağa komple bir örtünememe problemine dönüşmüştür. Ayet ve hadislerin gereğini yapamıyor olmanın mahcupluğu neredeyse kaybedilmiş, hakiki bilgiden mahrum bir sana ne ya dikliği hüküm sürer olmuştur. Daha beteri ise Kur'an ve sünnet mihenginin kişisel tercih ve sınırsız hürriyet furyasıyla yer değiştirmişliği. Üstelik birileri hep sadece işine geleni ve yalnızca hoşuna gideni Kur'an ve sünnet olarak tanımlıyor, ağır ve zor gelen kimi hükümleri duymak bile istemiyor ne yazık ki. Ey güzel Rabbim, bize içi dışı rızana talip, mert, dayanıklı, tavizsiz, hilesiz olmayı, suçlarını marifet gibi sunanlardan uzak, ibadet ve hizmetinin dahi tevbesini yapanlara yakın durmayı ihsan eyle. Amin. Bazen ibadettir, bazen de israftır konuşmak. Öyleyse bazen tek ibadetin olmalı susmak. Yaşadığı nefsani hayatın rahatlığını sevmiş ve bu aldatıcı rahatlığın doğruluğuna inanmış kimseler, zamanla Allah'ın emirlerini ve yasaklarını işitmekten rahatsızlık duyar, yanlışlarını savunmaya kalkıştıkça da hata üstüne hata yaparlar. O sebeple sırf bu kimseler daha yanlış bir cümle kurmasınlar diye susmak, sabır da isteyen bir ibadet olur. Lakin hakkı ve hayrı tebliğ etmeyi de sürdürmek gerekir. Çünkü haksızlıklar karşısında susanın dilsiz şeytan olması söz konusu. Çünkü müminler de tebliğ etmezse bela kapımıza dayanacak. Ey güzel Rabbim, bizleri hakkın haykırılmasından her daim mesrur olan, nefsi senin emir ve yasakların karşısında teslim kimselerden eyle. Amin. Çok yakında öleceğiz, hatta belki de bugün yaşadığımız en son gün. O halde lütfedenimize şükrümüzü artırsak, daha uyanık, daha verimli, daha olumlu ve daha doğruyu yaşasak ne güzel olur. Madem ki şu dünya ancak ahiretin tarlasıdır, onun bunun nasibine tamahkarca göz dikmek yerine, ölümü hatırlamanın vereceği dirilikle nasibimize düşen kısmı daha çok kassak, daha çok eksek ne güzel olur. Zaten hayırda herkesin ayrı bir nasibi var. Kimse kimsenin payını zorla artıramaz ve azaltamaz. Başkalarıyla oyalanıp zaman kaybetmek yerine canhıraş bir gayretle her an yeniden Bismillah deyip kendi hayırlarımızı artırmakla meşgul olsak ne güzel. Ey güzel Rabbim! Bizi dembedem özüne dönen, gözü kardeşine hasetle hiç değmeyen, kanaat ve gayretle dua eden sıradan birer insanken kulun olmaya terfi edenlerden eyle. Amin. Yeryüzü Allah'ın mescididir ve hizmet çatısı tüm Müslümanları altına alabilecek kadar geniştir. Rabbimizin lütfu böylesine genişken, Allah için yürüyen bir mümine yaraşan, diğer kardeşlerinin işini kolaylaştırmak, yükünü hafifletmek, başarılarına sevinmektir. Ey güzel Rabbim! Herkes bir yana sen, hep sen. Ey rahmeti engin Rabbim! Senin çatın ne geniştir, gök kubben ne zengin Rabbim! Bizler beşeriz, pek çok şaşarız. Lakin bizi hiçbir vakit bir Müslümanla kavgaya düşenlerden eyleme. Amin. Amin. Amin. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Ey Güzel Rabbim başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak. Şimdi de Ali Büyükçapar imzalı Saf Gönüllü Olmanın Sırrı başlıklı yazıyı sunalım. Varlıklar arasındaki dengenin anlaşılması için ne kadar da uzun yılların geçmesi gerekiyor. Çocukluk, gençlik derken ihtiyarlık zamanları gelip çatıyor, sızlanmaların da arkası kesilmiyor. bütün varlıkların uyması gereken genel kanunlar vazife dairesinde anlaşılabilir. Akıl, tecrübe, bilgi, yaşanmış hikmetlerden çıkarılan vazifelerin sıralaması zamanla değişse de salih amelin önemi hiçbir zaman bitmez. İnsanı harekete geçiren temel sahipleri sıralayacak olursak şu tablo karşımıza çıkar. İtikadi vazifeler, kulluk vazifeleri, bedeni vazifeler, ruhi vazifeler. İman yolculuğunda insan, ilgi, şüphe, zan, inanç ve iman basamaklarının aşmakla uğraşırken kulluk vazifeleri devreye girmekte, günah, sevap ikilemi hayatımızı yönlendirmektedir. Kulluk vazifelerimizin hülasası şunlardır. Günde 5 vakit namaz kılmak, yılda 1 ay Ramazan orucu tutmak, zenginliğe ulaşanların zekat vermesi, hac ve güzel ahlakın huy edinilmesi. Bedeni vazifelerimiz için şu mübarek hadis yeterli bilgi veriyor. 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden hayatın, hastalıktan önce sıhhatin, meşguliyetten önce boş vaktin, ihtiyarlıktan önce gençliğin, fakirlik gelmezden önce zenginliğin. Ruhi vazifelere gelince, bunların geniş bir alanda insanı etkilediğini görüyoruz. Hissi, zihni, iradi boyutlarıyla hayatımızı düzenleyen ruhun mahiyeti meçhul olmakla beraber, tesirleri göz önünden hiç gitmiyor ki bu da yaratılış sırrı olsa gerek. Duyan, anlayan ve karar veren insanın hala ruh nedir diye soru sormasını bir an önce anlayıp çözüme kavuşturması gerekir. İnsanın yüzlerce yıllık kültür birikiminden hareketle şu hikmetleri paylaşmak gerekir. Ruhu diri tutabilmenin temel kanunları açık, net, anlaşılabilir şekilde insani varlığımıza katılabilirse, hikmet tecelli edecek, gönüllerin muradı hasıl olacaktır. Bu da şu şekilde sağlanacaktır. Ruhu vehim ve aslı olmayan şeylerden temizlemek, doğru ve sağlam bilgilerle süslemek, iyi huylara alıştırmak, doğru ve temiz bir inanca sahip olmak. Ruhi kuvvetleri terbiye ve insanın ahlakça yükselmesi için Kur'an-ı Kerim bizlere şunları hatırlatıyor. Doğru ve sağlam bir iman, duygularımızla işimizi kuvvetlendirmek, bilgi sahibi olmak, ilmin yerinde kullanılması için iradeyi bulup harekete geçirmek. Kelimeler arasında gezinip dururken biz de aşçı Mehmet Dede'nin şu dizeleriyle hakikati dile getirelim. Derdi, ateşi, belası sızdırıp saf eder ama bu ilahi ameliyeye tahammül ne kadar güç. Ali Büyükçapar'ın kaleme aldığı Saf Gönüllü Olmanın Sırrı başlıklı yazıyla devam ettik programımıza. Bir başka yazıyla Sesi Dergi'ye devam edelim değerli dinleyenler. Ve son olarak değerli dinleyenler, Hatice Yıldız'ın kaleme aldığı Bir Kereden Bir Şey Olmaz başlıklı yazıyı aktaracağız. Evlilik gibi kutsal ve toplumsal değeri olan bir kararın alınmasıyla Bir Kereden Bir Şey Olmaz söz dizesiyle o kadar çok karşılaşıyor. Toplum baskısı altında adet ve törelerin saldırısına maruz kalıyorsunuz ki, emin olduğunuz inanç ve hayat tarzınızdan şüphe edecek hale gelip acaba moduna giriyorsunuz. Toplumsal uyum adına bazı şeylerden vazgeçip geçemeyeceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Oysa taviz verilecek şey, verilmeyecek şey vardır. Haram ve helal sınırlarını zorlayacak tavizleri düşünmek söz konusu olamaz. Çünkü taviz, tavize getirir. İnsan beyni bir kere taviz verdi mi artık taviz verilen konuya karşı duyarlılığını yitirir. Şüphesiz gelenek göreneklerimiz dini inançlarımızdan ve tarihimizden esintiler taşımaktadır. Ancak evlilik kararı alınmasıyla yaşanması gerekli görülen töre haline gelmiş bazı adetlerin modern olma aşkıyla büyük şehir karmaşası, televizyon kültürü ve emperyalist baskılar altında içeriği belli olmayan bir çorbaya çevrilmiş din, iman, tarihsel geçmişten tamamen farklı ve kimliksiz bir hale dönüşmüş olduğuna şahit olmaktayız. Bu karmaşayı fark eden ve ben bu temelsiz adet ve töreyi reddediyorum, kendi inanç ve düşünce tarzıma göre bir evlilik yapmak istiyorum diyen gençler, nikah masasına kadar giden yolda akrabası, komşusu, genci, yaşlısı, köylüsü, kentlisi, kadını erkeği, dinlisi, dinsizi hemen herkesi karşısında buluyor. İçkisiz, sazsız, sözsüz düğün mü olur? Kravatsız, papyonsuz damat mı olur? Gelin açık giyer, bir kereden bir şey olmaz. Yürüyemese bile topuklu giyer. Makyajsız gelin mi olur? Daha birçok kural. Evlilik kararı alan oğlumun nasıl bir eş istiyorsun sorusuna cevabı çok uzun değildi. İbadetlerine dikkat edecek, asla yalan söylemeyecek, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili olacak, dört atanın hakkını bilecek, saygıda ilgide kusur etmeyecek, tesettürlü olacak, makyaj yapmayacak, yemek, içmek, giyinmek için kullandığı ürünlerde helal dairesinde kalacak, ayrıca yerli ve güvenilir ürünleri tercih edecek, müsrif olmayacak, eğitimli olacak. Oğlum ne güzellikten, ne zenginlikten, ne de asaletten söz ediyordu. Kendisi için olmazsa olmaz bu istekleri aile hayatında uygulamaya özen gösterdiği için başkalarında da bu özellikler kolayca bulunabilir zannediyordu. Ama ben işimin zor olduğunu, çok zor olduğunu, toplum içinde isteklerini karşılayabilecek genç kızın yok denecek kadar az olduğunu biliyordum. Yıllardır eğitimli eğitimsiz, köylü kentli birçok tesettürlü genç kız tanımıştım ama namazlarına dikkat edeni çok azdı. Makyaj yapmadan dışarı çıkanıysa sayılıydı. Onlar da söz, kına gecesi, düğün, dernek derken özel günlerde mutlaka boyanıyor ve moda kıyafetleri içinde boy gösteriyorlardı. Hatta bir genç kızın bu özel günlerde makyaj yapmaması, topuklu ayakkabı giymemesi ayıplanıyordu. Oğluma bunu izah etmem mümkün değildi. Zira mahrem insanların içine süslü püslü girip çıkmayı saliha kadına yakıştıramıyordu. Günümüzde bu isteği kabul edecek kız bulmak çok zor dediğimde bana "Sen bulursun" diyordu. Diyordu demesine ama bu konuşmamızın ardından beni bir düşüncedir alıyordu. Zira aylar geçmesine rağmen bu özelliklere sahip bir genç kıza rastlamamıştım. Nihayet bir arkadaşım aracılığıyla bir genç kızı görmeye gittik. Mazbut bir ailenin büyük kızıydı. Oğlumun isteklerini bir bir açıklayarak saydım. "Bu şartlarda bir yuva kurmak istersen seni ailenden isteyeceğiz" dediğimde cevabı olumluydu. Çok sevinmiştim. Kolay olmuştu. Aile olarak beğendiğimiz genç kızla oğlumu tanıştırdık. Yine olumlu bir sonuç aldık ve söz gecesi ilk şokumuzu yaşadık. Zira söz gününde makyajsız gelin mi olur diyen akrabaları, komşu teyzeleri ve Kur'an kursu arkadaşlarının tesiriyle gelin adayımız karşımıza makyajlı bir halde çıkıverdi. Tabii ben şoktayım. Oğlumun ne tepki göstereceğini merak ederken onun sessiz kalışına ve aileden söz almamıza çok sevindim. Ama evde beni bekleyen tepkiyi düşünememiştim. Daha eve girer girmez oğlum, "Anne hani sen konuşmuştun, kızın yüzünde bir batman boya vardı" deyince ne diyeceğimi bilemedim. Ama yalan değildi, daha ilk konuşmamda makyaj yapmama talebini iletmiştim ve kabul etmişti. En azından ben öyle algılamıştım. Birkaç gün sonra konuşmak için evine gittiğimde anladım ki gelin kızım makyaj konusunu toplumsal bilinç dairesinde anlamıştı ve özel günlerde makyaj yapmakta bir beis görmüyordu. Bunun oğlumun en önemli isteklerinden olduğunu ilk tanışmamızda söylediğimi hatırlattığımda gelin kızımın gözlerinin buğulandığını ve bu isteğin nefsine ağır geldiğini fark ettim. Ama oğlum bu konuda ısrar ediyordu. Bunu gelinime izah etmem, onun özeline müdahale etmem demekti. kendimi konuyu haram helal dairesinde izah ederken değil, oğlum seni doğal halinle beğendi diyerek ikna ediyorken buldum. Ama ben zaten normalde makyaj yapmıyorum. Herkes özel günlerde, düğünde, dernekte süsleniyor. Toplumun bu baskısına nasıl karşı koyabilirim bilemiyorum cevabını aldım. Haklıydı çünkü biz bir rutini bozuyorduk. Nişan gününe kadar bu konu kafamızı kurcaladı durdu. Oğlum bu konuda haklıydı. Dilinin döndüğü kadar daha yeni tanıştığı sözlüsüne bu konudaki haram helal sınırlarını anlatmaya çalışıyordu. Aslında sözlüsü oğlumun argümanlarının hepsini biliyordu. Ama hayata nasıl geçireceğinden ve çevresinin tesirinden, dedikodusundan nasıl korunacağından emin değildi. Müthiş bir toplumsal dirençle karşı karşıyaydık. En dindar bildiğimiz insanlar bile, canım ne olacak nişanda düğünde yapsın bir daha yapmasın diyorlardı. Hiç kimse haram helal sınırını aşmanın cezasını düşünmüyordu. İzah etmeye çalışınca da siz de çok aşırı gidiyorsunuz cevabını alıyorduk. Nihayet nişan gününde en tabii haliyle, Allah'ın lütfettiği güzelliğiyle bir gelin sahneye çıkmıştı. O kadar tabii ve saf görünüşlüydü ki kimse neden boyanmamış diyemedi. Nişan törenini atlatmıştık. Tam 6 ay sonra düğün tarihi alınmıştı ki nasıl bir gelinlik sorusuyla karşı karşıya kaldık. Geniş aile içinde velime düğün yemeğinde nikahlarını kıymayı planlamıştık ama gelin hanım nasıl bir kıyafet giyecekti? Meğer ne kadar zor bir şeymiş. Hem tesettüre uygun, hem şık, hem de gelin kızımızın yaşına uygun bir kıyafet tasarlayıp dikmek. Oğlum tesettüre uygun olsun diyor, gelin kızım göz ucuyla kabarık prenses modellere bakıyordu. Alışveriş boyunca Fatih'te onlarca gelinlikçiye baktık, bir tane tesettüre uygun olanını bulamadık. Vücut hatlarının tamamen ortaya çıkarıldığı çok kolsuz kabarık, birbirinin kopyası beyaz elbiselerle karşı karşıyaydık. Sanki hiç tesettürlü gelin olmuyormuş gibiydi vitrinler. Tek tük kapalı diye satılanlarsa daracık beden ve kollarla tıpatıp benzer kıyafetlerdi. Biz tesettüre uygun istiyoruz deyince vitrindeki açık kolsuz modelleri gösterip kol takarız, yakasını kapatırız diye güya bize kolaylık gösteriyorlardı. Bırakın tesettürü, kış gününde vitrinler kolsuz, yakasız bedeni saran uzun beyaz kabarık elbiselerle bezenmişti. Nikah günü yaklaştıkça gelin kızım endişe içinde bekliyor, ben ona çok güzel bir gelinlik yapacağımızı ve merak etmemesini söylüyordum. Endişeliydi çünkü rutin dışına çıkmaya korkuyor, çevresinden çekiniyordu. Hem şık hem sade hem de tesettüre uygun bir beyaz elbiseyi tasarlamak için tesettür giyimde başarılı birkaç tasarımcı arkadaşıma başvurdum ama hiçbiri günlük modanın tesirinden kurtulamadı. En sonunda elimizde istediğimize yakın bir modele sadece kafamızdaki şeyleri katarak bir kıyafet yaptırdık. Gelinlikçimiz tesettürlü bir hanımdı ve bizim tesettüre uygun güzel bir gelinlik istediğimizi anlamıştı. Sonuç harikaydı. Gerçekten çok güzel ve amacımıza uygun bir kıyafet dikilmişti. Sade ama çok şık ve tesettüre uygundu. Gelin kızım mutluydu çünkü böyle güzel bir sonuç beklemiyordu. Doğrusu ben de üzerinde son halini görünceye kadar endişeliydim. Düğün günü herkes gelinliği çok beğendi. Oğlumun ve gelinimin yüzleri gülüyordu. Yeni hayatlarına helal dairesinde girmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Çünkü Müslümanın her anında yemesini, içmesini, giymesini, gezmesini haram ve helal sınırlarına göre ayarlaması gerektiğine inanıyorlardı. Velhasıl haram helal sınırları bellidir. Bu sınırlar içinde yaşamak, elinde kor taşımak gibi olsa da koru taşımaya talip olmalı ve bu konuda Allah'tan yardım dilenmelidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleriyle bugünü işaret etmediğini kim bilebilir? İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı, dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Hatice Yıldız'ın kaleme aldığı Bir Kereden Bir Şey Olmaz başlıklı yazıyı paylaştık. Ve bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.